Ayrım 5, Neo Türkiye'nin panzehiri hafızadır. Mustafa Hoş, sayfa 45. Herkesin hikayesi başka. Hande Fırat Hürriyet'te 24 Temmuz 2016'da Ayşe Arman'a ise şunları söyledi. Hasan'ı tekrar aradım. Açıklama yapacaktınız, ne oldu dedim. Sesi bir tuhaftı. Pek öyle gelişmedi olaylar Hande dedi. Ne oldu dedim. Açıklama yapacak durum yok. Biz Periskop'tan yayın yaptık dedi. Periskop'tan ne yayını ya? Hiçbirimizin haberi yok. Nereden alacağız biz o yayını dedim. Cumhurbaşkanı konuştuysa mutlaka vermeniz lazım dedim. Periskop'un varsa Periskop'tan yayın yap dedi. Benim o beyaz telefonda da Periskop yok ama FaceTime var. Çünkü 11 yaşındaki kızım Nehir bir FaceTime canavarı. Onunla öyle haberleşiyoruz. Ya dedim, bize konuşsun o zaman Cumhurbaşkanı. O kadar ısrar ettim, o kadar ısrar ettim ki. Dur dedi Hasan, beyefendiye bir sorayım. Hiçbir özel nedeni yok bence aramak ve ısrar etmekle ilgili. Ben sonra CNN International'da dinledim Cumhurbaşkanını. Galiba onların ulusal kanallara çıkmakla ilgili bir takım girişimleri olmuş. Ben öyle algıladım sözlerinden. Ama çıkamamışlar. Bir sorun yaşanmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Benim o an tek derdim Cumhurbaşkanının o gece konuşmasıydı. Dünyanın her yerinde büyük haberdir. Erdoğan'ın kaldığı villanın ve otelin sahibi Serkan Yazıcı o akşam ne yaşandığını anlatıyor. Muğla valisi Amir Çiçek de gelmişti. Civar illerden polis desteği istedik, yolların güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız yanındakilere basın açıklamam halka ulaşabilecek mi diye sordu. Hasan Doğan şu an TRT'yi ele geçirmişler, darbe bildirisini zorla okutmuşlar dedi. Erdoğan, ne TRT'yi mi ele geçirmişler diye sordu. Zaten o sırada alt katta açık olan televizyondan TRT'de okunan sıkı yönetim açıklaması duyuluyordu. Kısa süre sonra TürkSat merkezi bombalanmış haberi geldi. Hasan Doğan ve Berat Albayrak yapılan basın açıklamasının halka ulaşamayacağına kanaat getirdiler. O sırada canlı yayında olan CNN Türkiye FaceTime ile bağlanıp konuşma fikri ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı bu fikre çok sıcak baktı. Hasan Doğan'ın telefonundan CNN Türk Ankara temsilcisi Hande Fırat'a ulaşıldı. Nerede bulundu belli olmasın diye Cumhurbaşkanı evde perdenin önünde konuştu ve halkı demokrasiyi korumak için sokağa çağırdı. Soru işaretleri neler? 1. Facebook'ta yerel muhabirin yaptığı canlı yayından belki haberdar olunmayabilir ama Hasan Doğan'ın Periskop yayını bilindiği halde bunu yayınlamak tercih edilmiyor. Bunun izahı şu ana kadar yapılmadı. 2. Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı villa otelin sahibi Serkan Yazıcı, Hasan Doğan ve Berat Albayrak'ın TürkSat bombalanmasını mazeret gösterdiğini söylüyor. Oysa Periskop yayını var, TürkSat'la falan ilgisi yok. İstense sayfadan yayına verilebilir ama yapılmıyor. 3. Serkan Yazıcı nerede bulunduğu belli olmasın diye Cumhurbaşkanı evde perdenin önünde konuştu diyor. 10-12 dakika önce villa bahçesinde açıklama yapılmış. Nerede olduğu belli olmasın diye perde önünde konuştu demek çok mantıksız. 4. Serkan Yazıcı FaceTime fikrinin ortaya atılıp benimsendiğini söylüyor. Hande Fırat ise kendi isteğiyle olduğunu. Tuhaf. FaceTime yayınının gerçekleri böyleydi. Darbeyi önceden biliyor muydu? 15 Temmuz kanlı kaosta en çok tartışılanlardan biri de Tayyip Erdoğan'ın darbeyi ne zaman öğrendiği üzerine oldu. Eniştemden öğrendim sözü ne kadar doğruydu? Erdoğan Marmaris'ten geldiği Atatürk Havaalanı'nda 16 Temmuz 2016 saat 4.22'de yaptığı açıklamada öğleden sonra bir hareketlilik ne yazık ki silahlı kuvvetlerimizin içinde mevcuttu ve bu hareketliliğin neticesinde de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bir azınlık ne yazık ki ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne hazmedemeyen, milletimizin birliğine, beraberliğini ne yazık ki kabullenemeyen bu grup çok daha önceden söylediğim gibi paralel devlet yapılanmasının ta kendisiydi dedi. Bu açıklama o günden sonra gündeme hiç gelmedi. Erdoğan da öğleden sonra bir hareketlilik mevcuttu sözlerini bir daha hiç kullanmadı. Aksine başka saatler verdi. İşte Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimini ne zaman öğrendiği tartışmalarını bitirecek kronolojik gün ve dakika dakika açıklamalar ve yaşananlar. Darbe girişimi gecesinde Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ın yanında olan AKP Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, darbeciler Tayyip Bey'in Okluk Koyun'da kaldığını zannetmişler, orada zaman kaybetmişler. Otele geldiklerinde 45 dakika önce Tayyip Bey'i göndermiştik dedi. Erdoğan 18 Temmuz 2016'da CNN International'a yaptığı açıklamada ise ailemle birlikte tatildeydik ve Marmaris'teydik. O gece saat 20 civarında bir haber aldım. Bazı bölgelerde gelişmeler olduğunu öğrendim. Biz de harekete geçmeye karar verdik. Erdoğan 20 Temmuz 2016'da El Cezire kanalına yaptığı açıklamada bu darbe girişimiyle ilgili ama önce beni eniştem haberdar etti. Açık ki burada bir istihbarat zafiyeti var dedi. Genelkurmay Başkanlığı 19 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise 15 Temmuz Cuma günü saat 16'da MİT tarafından bilgi verildi. Komuta Kademesi Genelkurmay'da toplantı yaptı. Toplantı sonrası ikinci bir emre kadar hiçbir askeri aracın havalanmaması, tankların dışarı çıkarılmaması talimatı verildi denildi. Kanlı kaos 15 Temmuz darbe girişiminin ana merkezi Akıncı üssünde en muamma olan durum, Hava Kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz'ün serbest kalması oldu. Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı. Ancak burada da tuhaf bir durum ortaya çıktı. İçinde F geçen onlarca bürokrat, memur, asker, polis gözaltına alınırken bu iki hakim sadece görevden uzaklaştırıldı. Başka da bir işlem şu ana kadar yapılmadı. Siyasi birileri aradı mı? Adil Öksüz'ün esrarengiz serbest kalışında en büyük şüphe siyasi birilerinin araya girip hakimleri aramış olması üzerinde toplanıyor. Ya da birilerinin Adil Öksüz'e kefil olan siyasi birilerinin olup olmadığı da tartışılıyor. İsmi devlette vardı. Gülen yapılanmasının 1980'lerden başlayarak emniyet imamlığını yapan Kemalettin Özdemir, savcının tanımıyorduk dediği Adil Öksüz için devlete bilgi verdiğini söyledi. Bu açıklama şüpheleri daha da arttırdı ve karanlık sorulara yenisine ekledi. Kemalettin Özdemir, 15 Temmuz darbesinin en önemli adamı olarak aranan Adil Öksüz'ün örgütün Hava Kuvvetleri imamı olduğunu bildiğini, Öksüz'ün ismini ve pozisyonunu 2012-2013 yıllarında devlete verdiğini açıkladı. Darbe girişimi sabahı Akıncılar Üssü çevresinde gözaltına alınan ve serbest bırakılan Adil Öksüz'ün cemaatin Hava Kuvvetleri imamı olduğu öne sürülmüştü. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan Öksüz'ün daha üst bir konumda olduğunu iddia etti. İşte Tolga Şardan'ın o yazısından başlıklar. Mahkeme 16 Temmuz günü 130'a yakın kişiyi sorguluyor. Bir kişi dışında sorgulananların tamamı tutuklanıyor. TSK imamı olduğuna dair emareler var. Adil Öksüz önceleri Deniz Kuvvetleri imamı olarak görevlendiriliyor ve bu görevi yerine getiriyor. Sonrasında Hava Kuvvetleri imamlığına yatay geçiş yapıyor. Bugün gelinen noktada Öksüz'ün kuvvet komutanlığı imamlığından Türk Silahlı Kuvvetleri imamlığına geçtiği yönünde güçlü emareler var. Darbe girişimiyle ilgili olarak İzmir'de gözaltına alınan ve gizli tanık olan bir tuğgeneral ifadesinde Öksüz'le ilgili bilgiler veriyor. Soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık tuğgeneral Ankara'ya toplantılara gittiğini anlatınca yer gösterme işlemi için geçen hafta sonu gizlice başkente getirildi. Gizli tanık polise Çayyolu ve Çukurambar'da toplantı yapılan evleri gösterdi. Cemaatin abileriyle birlikte katıldığı bir toplantıda başka bir odada Adil Öksüz'ün görüşme yaptığını anlattı. Benzer şekilde alınan diğer ifadeler sonucunda Öksüz'ün sadece Hava Kuvvetleri değil, diğer kuvvet komutanlıklarındaki FETÖ üyesi komutanlarla ayrı ayrı toplantılar yaptığı tespit edildi. Darbe Hava Kuvvetleri üzerinden planlandığı için oradaydı. Darbe girişiminin hava kuvvetleri üzerinden planlanması nedeniyle öksüz sıkça havacılarla bir araya gelmiş olabilir. Kaldı ki darbe planını ABD'ye götürüp cemaat liderine onaylatması ve darbenin merkezinin Akıncı'da bulunması öksüzün daha üst konumda bulunduğunun işaretidir. Gelinen noktada öksüzü TSK imamı olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. 15 Temmuz kahramanı mı, dolandırıcı mı? 15 Temmuz'a ilişkin çok sayıda kahramanlık öyküleri yazıldı, çizildi. Onlardan biri de Şerife Boz idi. Tayyip Erdoğan onun için bu asrın nene hatunu diyordu. İktidar medyasında her gün boy boy kamyonla fotoğrafı yayınlanıyor, kahraman ilan ediliyordu. Peki kimdi bu Şerife Boz? Onunla ilgili en çarpıcı bilgiyi 15 Temmuz'da yaşamını yitiren gazeteci Mustafa Canbaz'ın oğlu Alparslan Canbaz veriyordu. 15 Temmuz'daki darbeye karşı koyanlar arasında kahraman ilan edilen Şerife Boz'a tepki gösteren Alparslan Canbaz, "Bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini paylaştı. Sosyal medyadan Şerife Boz'un 15 Temmuz şehit ailelerinin durumunu istismar ettiğini ileri süren Canbaz şunları söyledi. Evleri Taksim'e metroyla 10 dakikayken ve metro o gün bedavayken 16 Temmuz gecesi kutlama alanına sürücülü olmadığı için kendi süremediği kamyonla gidip alana vardıklarındaysa sürücü koltuğuna oturarak gazetecilere poz veren ve onlarla birlikte düzmece bir haber üreterek milleti aldatıp her yerden yüklü miktarda para yardımı alan, kamyonlarını da İBB'ye kamyon yükü paraya satan, konferans için gittiği yerlerde özel olarak gezdirilmesi gerektiğini, özel aracım nerede diye terör estirerek duyuran ve rezilliklere, istismara, dolandırıcılığa doymak bilmeyen bu sahtekar kadına şehit aileleri olarak dava açmaya hazırlanıyoruz. Şerife Boz'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde helikopterlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Cuma Dağ'ın oğlu Ahmet Yavuz Dağ'dan geldi. Dağ Twitter'dan "Sahtekarsın Şerife Boz" etiketiyle "Bizim şehitlerimizin adını kimseler bilmez hatırlamazken bu karaktersiz kadını herkes nene hatun belleyip adını hatmetti. İşte zoruma giden bu ve bu kadını kim parlattı, kim patlamasına imkan verdiyse hakkımız olsun haram. Almayın mazlumun ahını çıkar aheste" diye yazdı. Bununla da yetinmeyen daha 15 Temmuz'un gerçek mağdurları, eğer biz Şerife Boz gibi 15 Temmuz simsarlarının hakkında dava açmazsak daha çok rahatsız oluruz bunlardan. Gelin birlik olup bunun gibi karaktersizlere şehitlerimizi kullandırmayalım da dedi. Fotoğrafı çeken isim konuştu. Şerife Boz'un durumu tartışılmaya devam ederken Boz'un hafriyat kamyonundaki fotoğrafını çeken isim bir açıklama yaptı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Sariha Sultan, fotoğrafı 15 Temmuz günü değil 16 Temmuz günü çektiğini belirtirken fotoğrafın da hikayesini anlattı. Kimseye söylemedim. Sadiye Sultan fotoğrafı ikinci gün çektiğinin altını çizerken basının 15 Temmuz'a kamyonuyla direnen kadın minvalinde başlıklarla verdiği haberler beni de yanılttı. Yine utanarak söylüyorum, ben bu fotoğrafı ikinci gece çektim. Bu hanım niçin ilk gece gibi anlatıyor diye düşündüm. Ama bunu yakın birkaç dostum dışında kimseye söylemedim diye belirtti. Boz'un röportajlarında ilk gece köprüde olduğunu söylemesi üzerine utandığını da ifade eden Sultan, 15 Temmuz gibi halkımızın kahramanlık destanı yazdığı bir geceye eğer biri suistimal ediyorsa gölge düşmesin, binlerce samimi insana laf gelmesin düşüncesiyle sustum. Ta ki dün gece Şerife Boz ile ilgili yayılan söylentiye kadar da böyle düşündüm. Dün gece huzursuzluktan sabaha kadar gözüme uyku girmedi, açık söyleyeyim, suçlamaları okudum vesaire. Fakat detaylara baktığımda Şerife Boz'un röplerinde, konuşmalarında ilk gece köprüde olduğunu belirttiğini görünce ben de utandım dedi. Saniye Sultan daha sonra bu yazdıklarını Twitter sayfasından sildi. Şehit aileleri beni kıskanıyor. Sözcü gazetesine konuşan Şerife Boz da hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteriyordu. Görüntülerle ve fotoğraflarla 15 Temmuz gecesi yaptıklarının kanıtlı olduğunu belirten Boz, ben evimden pazara bile çıkmayan bir kadınım. Nasıl para için bu işleri yapmış olayım, herkes haddini bilsin. Şehit ailelerinin benim için yaptıkları söyledikleri kabul edilemez. 53 yaşındayım. Erdoğan sevgim için, vatan sevgim için, özgür bir Türkiye için o gün meydanlara çıktım. Başka bir amacım yoktu. Şehit aileleri yaptıklarımı, yaptıklarımla sembol olmamı kıskanıyorlar. O yüzden saldırıyorlar. Daha önce de gittiğim yerlerde bana tepki gösterdiler. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bana ithamlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca onları Allah'a havale ediyorum dedi. Kamyonu bedeline sattım. 15 Temmuz gecesi için takdir ilahi, ben de ölebilir, yaralanabilirdim. Şehit ya da gazi olmak bana nasip olmadı diyen Boz, 15 Temmuz'la ilgili tören ve konferanslar için para aldığı iddialarını da yalanladı. İBB tarafından müzeye konulmak için alınan kamyonu bedeline sattığını belirten Şerife Boz, hiç kimseden bir kuruş para almadım, para verdim diyen varsa çıksın söylesin diye konuştu. Seçilince görürsünüz. Şerife Boz, neden milletvekili olmak istiyorsunuz? Milletvekili olunca ne yapacaksınız sorusuna ise, onu seçilince görürsünüz. Ben Erdoğan sevgisiyle, vatan sevgisiyle milletvekili olmak istiyorum. Allah nasip ederse vekil olurum. Nasip değilse zaten olamam dedi. Heykelini bile diktiler. Şehit ailelerini sahtekarlıkla suçladığı Şerife Boz'un Ankara Mamak'ta belediye tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda heykelinin olduğu da ortaya çıktı. Heykeli Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ hatırlattı. 2018 yılında Şerife Boz ile ilgili bu tartışmalar yaşandı. Milletvekili adayı yapılmadı. Onunla ilgili iddialar sonrası ise 15 Temmuz törenlerinde artık yer almıyordu. Ne Erdoğan ne de başka bir AKP'li adından bahsetmiyordu. Ama kimse Nene Hatun ilan edilen ve 15 Temmuz sembolü yapılan ismin nasıl böyle ortalıktan kaybedildiğini sorgulamıyordu. 15 Temmuz'la ilgili bir diğer tartışmada toplanan paraların dağıtılmamasıydı. 15 Temmuz gazileri eylem yapıyordu hem de AKP genel merkezi önünde. Polisle aralarında kavga da çıktı, yaralananlar oldu. Dedim ya, 15 Temmuz'un karanlık noktaları çok. Bu karanlıklar ortaya çıktıkça gerçeğe daha çok yaklaşacağız. Hangisi daha can yakıcı? Tayyip Erdoğan ve AKP yıllarını yazarken acaba hangisi en vicdansız ve insanın canını yakan olaydı diye sormadan edemiyor insan. Tayyip Erdoğan'ın şehit tabutuna kolunu dayayıp yaptığı siyasi konuşma mı? Zonguldak grizi faciasında kömür olmuş maden işçileri için dönemin Çalışma Bakanı Ömer Dinçer'in güzel öldüler ve yine Erdoğan'ın bu işin fıtratında var demesi mi? Bitmiyor, devam edelim. Erzurum'da 5 TEDAŞ işçisinin öldüğü gölette incelemelerde bulunduktan sonra Pasinler'e giden İçişleri Bakanı kendisini gördüğü için sevindiğini belirten bir vatandaşa ''Nereden bileyim sevindiğini? Hadi bir takla at, oyna da göreyim.'' demesi mi? O vatandaşın da oynaması mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ömer Albayrak'ın 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması ile ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları ve kızları ganimet olarak evetçilere helaldir demesi mi? Atatürk Havalimanı'nda IŞİD teröründe 44 vatandaşın öldüğü gün Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'ın Osman Gazi Köprüsü açılışı yapması ve bazı kişilerin davullu zurnalı göbek atması mı? 2003'te Türk askerinin başına çuval geçirildiğinde nota verilmeli diyenlere ne notası veriyorsun, müzik notası mı demesi mi? Çorlu tren faciasında 7'si çocuk 25 insanın ihmallerden hayatını kaybettiği gün Erdoğan'ın başkanlığı şaşalı bir törenle ve 101 pare top atışı ile kutlaması mı? Ne kadar çok, saymakla bitmiyor. Soma'da 301 madencinin ihmallerden hayatını kaybettiği ve acının bu kadar taze olduğu anda Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in madenci tekmelemesi ve tekme attığı bacağı için 7 gün iş göremez raporu alması mı? Ali İsmail Korkmaz'ın yeter vurmayın öldüm demesine rağmen son ölüm tekmesinin atılması mı? Doktor Hasan Gülcü'nün kas gevşetici verip göndermesi mi? Yalova valisi Selim Cebiroğlu'nun kıyafetlerini beğenmediği için azarladığı ve sınıftan kovduğu öğretmen Halil Serkan Öz'ün kalpten ölmesi mi? Ensar çocuk tecavüzleri yaşandığı sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun buna bir kere rastlanmış olması hizmetleriyle ön plana çıkmış bir kurumumuzu karalamak için gerekçe olamaz. Biz Ensar Vakfı'nı da tanıyoruz, hizmetlerini de takdir ediyoruz demesi mi? Ensar'ın meclisle aklanması sonrası AKP grubunun tebrik kuyruğuna girmesi mi? Ülkenin kurucularına meclis kürsüsünden 2 ay yaş denmesi mi? Çocuk evliliğini yasalaştıracak taslak konuşulurken dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın küçüğün rızası demesi mi? Gezi direnişi sırasında camide içki içtiler yalanı söylenmesi mi? Barbaros Şansal'ın Kıbrıs'tan kaçırılır gibi getirilip havalimanında linç edilmeye çalışılması mı? Dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'ın Sivas davasının zaman aşımından düşmesiyle ilgili soruya milletimiz için, ülkemiz için hayırlı olsun demesi mi? Dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın görme engelli vatandaşın yardım isteğine gözlerin görmüyor, sana iş vermişiz demesi mi? Yolsuzluk araştırmasının reddedilmesi sonrası AKP grubunun gülerek poz vermesi mi? Egemen Bağış'ın oy zarfını dalga geçer gibi atması mı? 103 insanın IŞİD terörüyle paramparça edildiği Ankara Garı katliamından sonra Konya'daki milli maçta saygı duruşunun yuhalanması mı? Van depreminde enkaz altında kalan Yunus'un hayata son baktığı anın fotoğrafının Erdoğan'a hediye edilmesi mi? PKK terörü tarafından katledilen Eren Bülbül'ün annesine kameralar önünde sallaya sallaya anahtar verilmesi mi? Eren Bülbül için iyi ki varsın diyenlerin terör ateşi içine neden sokulduğunu hiç konuşmaması mı? Taybet İnan'ın cenazesinin 7 gün sokakta bırakılması mı? Sabahın köründe evi basan polislere galoş giyin dediği için vurulan Dilek Doğan'ın ölümü mü? İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü öğrencisi Kemal Kurkut'un Nevruz'da vurulması mı? Aksaray'da yuvalanan otizmli çocuklar ve aileleri mi? Eminim daha çok da vardır. Her biri tüyler ürperten onlarca olay. Bütün bunların çok can yaktığını farkındayım. Ama 2 olay benim için çok farklı. Yabancılaşmanın, vicdanı yitirmenin ve insansızlaşmanın zirvesi 2 olay var benim için.
5. ayrımın sonu. Sayfa 57.